Ayrım 40, Baba, Mario Puzo, sayfa 473. Freddy Prost'unu öfkeli öfkeli tüttürüyordu. Michael ona döndü nazik bir tavırla. ''Ben Don'un yalnız habercisiyim Freddy'' dedi. ''Sana ne yapman gerektiğini kendisi söyleyecek. Hoşuna gidecek bir şey olduğunu sanıyorum. Burada ne kadar başarılı olduğunu herkes biliyor, anlatıyor.'' ''O halde babam niçin bana kızgın?'' diye Freddy yakınarak sordu. ''Gazino zarar ediyor diye mi? Orasını ben kontrol etmiyorum. Mo Green bakıyor. İhtiyar benden ne istiyor?'' ''Üzülme'' dedi Michael. Johnny'ye döndü. ''Nino nerede? Onu da görmek isterdim.'' Johnny omuz silkti. ''Nino çok hasta. Yanında bir hasta bakıcı var. Ama doktor akıl hastanesine kapatılması gerektiğini söylüyor. Nino kendini öldürmeye çalışıyor.'' Michael çok şaşırmıştı, düşünceli düşünceli. ''Nino iyi yürekli bir insandı.'' dedi. ''Çirkin bir davranışta bulunduğunu yahut karşısındakine zarar verdiğini görmedim. Hayatında hiçbir şeyle ilgilenmedi, içki dışında.'' ''Evet.'' dedi Johnny, ''para oluk gibi akıyor. Şarkıcılık yaparak ya da filmlerde oynayarak dilediğini kazanabilir. Artık film başına 50.000 dolar alıyor. Ünlü bir sanatçı olmaya aldırış bile ettiği yok. Bunca yıllık arkadaşlığımız sırasında onun kötü bir iş yaptığını görmedim. Oysa şimdi bu itoğlu içkiyle kendini öldürmek istiyor.'' Jules bir şey söylemek üzereyken dairenin kapısı vuruldu. Kapıya yakın oturan adamın kapıyı açmak için davranmadığını, tersine gazeteyi okumaya devam ettiğini görünce hayli şaşırdı. Kapıyı açmaya Hagen gitti. Mo Green peşinde iki muhafızıyla Hagen'ı bir kenara iterek içeri girdi. Mo Green, Brooklyn'de adam öldürme şebekesinin katili olarak işe başlamış yakışıklı bir hayduttu. Sonra işi kumarbazlığa dökmüş, servet kazanmak için batıya gelmişti. Batı sahilindeki ilk otellerden birini Mo Green kurmuştu. Hala öldürücü öfke nöbetlerine kapılır. Freddy, Jules ve Lucy de dahil otelde herkes ondan korkardı. Ellerinden geldiğince Mo'dan uzak durmaya bakarlardı. Şimdi yakışıklı yüzü öfkeliydi. ''Michael Corleone'ye seninle konuşmak istiyorum.'' dedi. ''Yarın yapılacak bir ayrı işim var. Bu gece konuşursak iyi olur diye düşündüm. Ne dersin?'' Michael ona dostça denebilecek bir hayretle baktı. ''Elbette.'' dedi. Hagen'dan yana işaret etti. ''Mr. Green'e içki ver Tom.'' Jules Albert Nery denen adamın Mo Green'i dikkatle süzdüğüne dikkat etti. Kapıda duran iki muhafaza aldırış bile ettiği yoktu. Las Vegas'ta şiddete başvurmak yasaklanmıştı. Amerikan kumarbazlarının kanuni sığınağı haline getirilmek istenen bu şehirde böyle davranışların sıkı ve sert kurallarla önüne geçiliyordu. Mo Green iki muhafızına, ''Buradakilere fiş dağıtın, gazino hesabına kumar oynasınlar.'' dedi. Buradakiler deyimiyle Lucy, Jules, Johnny Fontaine ve Michael'ın muhafızı Albert Nery'i belirttiği açıktı. Michael Corleone başını hoşnutlukla salladı. ''İyi bir fikir.'' dedi. Ancak o zaman Nery oturduğu yerden kalktı, diğerleriyle birlikte odadan çıkmaya hazırlandı. Vedalaştıktan sonra odada yalnız Tom Hagen, Freddy, Mo Green ile Michael Corleone kaldı. Green içki kadehini masanın üzerine bıraktı. Kontrol altında tutmaya çalıştığı bir öfkeyle, ''Corleone ailesinin hissemi satın almak istediği yolunda bazı şeyler işittim. Nedir bu?'' dedi. ''Ben sizin hissenizi satın alırım, siz benimkileri değil.'' Michael adamı yola getirmeye çalışarak ''Gazinon zarar ediyor.'' dedi. ''Bu da akıl alır şey değil. İşletmeciliğinde hata olmalı. Belki biz gazinoyu senden iyi çalıştırırız.'' Green güldü. ''Allah'ın belası İtalyanlar.'' dedi. ''Size bir iyilikte bulundum. Freddy'yi kötü zamanınızda yanıma aldım. Şimdi kalkmış beni işten atmaya bakıyorsunuz. Sizin düşünceniz bu tabii. Kimse bana dokunamaz. Beni destekleyecek dostlarım var.'' Michael hala sakin ve mantıklıydı. ''Freddy'yi aldın. Çünkü Corleone ailesi otelini tamamlayabilmen için sana bir yığın para verdi. Sonra Molinari ailesi de Freddy'nin güvenliğini garanti etti. Onu yanına aldığın için sana bir takım hizmetlerde bulundu. Corleone ailesiyle bir alışverişin kalmadı. Sana borçlu değiliz. Niçin sinirlendiğini anlamıyorum. Hisseni istediğin fiyata alacağız. Bunda ne gibi bir kötülük olabilir?'' ''Haksızlık edecek değiliz. Gazinon zarar ettiğine göre sana iyilik yapıyoruz demektir.'' Green başını salladı. ''Corleone ailesi artık eskisi kadar güçlü değil. Baba hasta. Diğer aileler sizi New York'tan atmaya bakıyorlar. Siz de burada yaşantınızı daha kolay sürdüreceğinizi sanıyorsunuz. Sana bir öğütte bulunayım Mike. Böyle bir işe kalkışma.'' Michael yumuşak bir sesle sordu. ''Bu yüzden mi Freddy'yi herkesin içinde tokatlayabileceğini sandın?'' Şaşıran Tom Hagen dikkatini Freddy'ye çevirdi. Freddy Corleone'nin yüzü kızarıyordu. "Ah Mike," dedi, "önemli bir şey değil. Moe'nun kötü bir maksadı yoktu. Bazen kendini kaybeder ama biz iki iyi arkadaşız, öyle değil mi Moe?" Green ihtiyatlı konuştu. "Evet, tabii. Bu oteli iyi yönetebilmek için bazen sert davranmam gerekiyor. Freddy'ye o gün kızdım. Çünkü bütün kadın garsonları elden geçiriyor. İyi çalışmalarına engel oluyordu. Hafiften tartıştık, haddini bildirdim." Ağabeyine dönen Michael'ın yüzü anlamsızdı. "Haddini bildirdi mi Freddy?" Freddy küçük kardeşine küskün küskün baktı. Green gülerek, "Freddy odasına iki kadın birden alıyordu. Doğrusu onların hakkından senin gibi gelenini görmedim. Senin elinden geçtikten sonra kimseyle yetinemiyorlar." Hagen, Michael'ın şaşırdığını fark etti. Bakıştılar. Belki babanın Freddy'ye kızmasının gerçek nedeni buydu. Cinsel konularda baba çok geri kafalıydı. Oğlu Freddy'nin iki kadınla birden yatmasını yozlaşma belirtisi sayabilirdi. Üstelik Moe Green gibi birinden tokat yemek Corleone ailesinin şerefini iki paralık etmişti. Bu da babanın öfkelenme nedenlerinden biri olmalıydı. Sandalyesinden doğrulan Michael konuşmanın sona erdiğini belirten bir tavırla "Ben yarın New York'a dönüyorum," dedi. "İstediğin fiyatı düşün, karar ver." Green kendinden geçerek "Orospu çocuğu seni," dedi. "Bir, bu kadar kolaylıkla beni saf dışı bırakacağını mı sanıyorsun? Buraya gelip yerleşmenizden önce senden çok daha fazla adam öldürdüm. New York'a gidip babayla kendim konuşacağım. Teklifimi ona bildiririm." Freddy sinirli bir tavırla Tom Hagen'a, "Tom, sen konsilyorisin," dedi. "Don'la konuş, ona gereken öğütü ver." İşte o zaman Michael yeni kişiliğinin insanı iliklerine kadar ürperten yanını ortaya koydu. "Don işten yarı yarıya çekilmiş durumda," dedi. "Artık aile işini ben yönetiyorum. Tom Hagen'ı da konsilyorilikten aldım. Burada Las Vegas'la benim avukatlığımı yapacak. Birkaç aya kadar gerekli bütün kanuni işlemlere başlamak üzere ailesiyle birlikte buraya yerleşecek. Eğer söyleyecek bir şeyiniz varsa bana söyleyeceksiniz." Kimse konuşmadı. Michael soğuk bir tavırla, "Freddy," dedi, "sen benim ağabeyimsin, sana saygım var. Ama bir daha ailene karşı hiç kimseyle birlik olma. Bu tutumunu Don'a anlatmayacağım." Moe Green'e döndü. "Sana yardım etmek isteyenlere hakaret etme. Gücünü gazinonun niçin ziyan ettiğini bulmakta harcarsan daha iyi olur. Corleone ailesi otele bir aylı para yatırdı. Oysa parasının karşılığını alamıyor. Sana uzanan yardım eline tükürmek istiyorsun. Bu senin bileceğin iş. Başka söyleyecek şeyim yok." Sesini hiç yükseltmemişti ama sözleri Green ile Freddy üzerinde yatıştırıcı bir etki yaptı. Michael masanın başından uzaklaşırken onlara artık gitmelerini istediğini belirtircesine baktı. Hagen gidip kapıyı açtı. İki adam tek veda sözü etmeden çıktılar. Michael ertesi sabah Moe Green'den cevap aldı. Ne verirlerse versinler hissesini satmıyordu. Haberi getiren de Freddy'ydi. Michael omuz silkti. "Ağabeyine New York'a hareket etmenizden önce Nino'yu görmek istiyorum," dedi. Nino'nun dairesinde Johnny Fontaine'i oturmuş kahvaltı ederken buldular. Jules yatak odasının kapalı perdeleri arkasından Nino'yu muayene ediyordu. Sonunda perdeler açıldı. Nino'nun hali karşısında Michael dehşete kapıldı. Adam göz göre göre gidiyordu. Gözleri camlaşmış, ağzı sarkmış, yüzünün bütün kasları gevşemişti. Michael Nino'nun yatağının kenarına oturdu. "Nino, seni gördüğüme çok sevindim," dedi. "Baba hep seni soruyor." Nino gülümsedi. Eski tatlı gülümsemesiydi bu. "Söyle ona ölüyorum. Söyle ona film dünyası zeytinyağı işinden çok daha tehlikeli." "İyileşeceksin," dedi Michael. "Seni üzen bir şey varsa bana söyle. Aile yardım edebilir." Nino başını salladı. "Hiçbir şey yok," dedi. "Hiçbir şey." Michael birkaç dakika daha havadan sudan konuştu. Sonra oradan ayrıldı. Freddy havaalanına kadar kardeşini geçirdi. Ama Michael'ın isteği üzerine uçak kalkıncaya kadar beklemedi. Tom Hagen ve Neri ile uçağa binerken Michael Neri'ye döndü. "İcabına baktın mı?" diye sordu. Neri elini alnına vurdu. "Moe Green numarasıyla birlikte buraya kaydoldu," dedi. 28. Bölüm. New York'a giden uçakta Michael Corleone koltuğuna rahatça oturdu, uyumaya çalıştı ama uyuyamadı. Hayatının en korkunç dönemi yaklaşıyordu. Belki de kaderi üzerinde etkili olacak döneme girecekti. Artık zaman kazanmak söz konusu değildi. Her şey hazırlanmış, bütün tedbirler alınmıştı. Hazırlanması için üzerinde 2 yıl çalışılan tedbirler. Daha fazla gecikmek mümkün değildi. Geçen hafta baba, Capo Regime'leriyle Corleone ailesinin diğer üyelerine artık işten çekildiğini bildirdiğinde Michael onun saat çaldı demek istediğini anlamıştı. Eve döneli neredeyse 3 yıl oluyordu. Kay ile 2 yıldır evliydiler. 3 yıl aile işini öğrenmeye çalışmakla geçmişti. Tom Hagen ve babayla birlikte uzun saatler geçirmişti. Aslında Corleone ailesinin ne kadar zengin ve güçlü olduğunu öğrenmek Michael'ı şaşırtmıştı. New York'un merkezinde çok değerli mülkleri vardı. Bürolarıyla Wall Street'te 2 borsa acentalığı, Long Island'da birkaç banka, konfeksiyon işlerinde hisseler edinmişlerdi. Bunlara bir de kumarhanelerden kanunsuz yolla elde edilen gelir ekleniyordu. Corleone ailesinin geçmişteki işlerini incelerken Michael'ın öğrendiği en ilginç şey, ailenin savaştan hemen sonra bir grup plak kalpazanından haraç alması oldu. Plak kalpazanlarını aile para karşılığı korumuştu. Sahtekarlar ünlü müzisyenlerin en çok satan plaklarını seri halinde basıyorlardı. Kalıpları ustalıkla taklit etmiş ve hiç yakalanmamışlardı. Tabii plaklardan kimseye bir kuruş verdikleri yoktu. Michael Corleone bu sahtekarlık yüzünden Johnny Fontaine'in 1 aylık para kaybettiğini gördü. Çünkü o sıra sesini yitirmezden hemen önce Johnny'nin plakları ülkenin en çok satan plaklarıydı. Tom Hagen'a bu konuyu sordu. Baba sahtekarların vaftiz oğlunu aldatmasına niçin izin vermişti? Hagen omuz silkti, iş işti. Üstelik Johnny karısını boşayıp Margot Ashton'la evlendiği için o sıra babanın gözünden düşmüş, olay Don Corleone'nin hiç hoşuna gitmemişti. Peki bu adamlar çalışmalarını niçin sürdürmediler, yakalandılar mı? Hagen başını salladı. Don kendilerini artık korumayacağını bildirdi. Connie'nin düğününden hemen sonra... Bu tür olaylara Michael aile tarihinde sık sık rastladı. Baba talihsizliklerini kısmen hazırladığı kişilere çoğu kere yardım ediyordu. Bunu da bilinçli olarak bir plana göre değil, ilgilerinin ve çalışma alanının genişliği, bir de tüm evrende bulunan bir özellikten, iyi ile kötünün ayrılmaz şekilde birbirine geçişinden ötürü yapıyordu. Michael Kay ile New England'da Kay'in ailesinin ve birkaç arkadaşının huzurunda sessizce evlenmişti. Daha sonra Long Beach'teki evlerden birine taşındılar. Michael Kay'in kendi ailesi ve diğerleriyle ne kadar iyi geçindiğini görünce bayağı şaşırmıştı. Tabii Kay hemen bir İtalyan gelinine yaraşacak şekilde hamile kalmıştı. Evliliklerinin 2. yılındaydılar, 2. çocuk da yoldaydı. Kay onu havaalanında karşılayacaktı. Michael'ın her seyahatten dönüşü onu öyle sevindirirdi ki Michael da sevinirdi. Ama son yolculuğu diğerlerinden farklıydı. Çünkü bu yolculuk ailenin 3 yıldan beri hazırlamakta olduğu harekatın başladığını gösteriyordu. Don şimdi kendisini bekliyordu mutlaka. Capo Regime'lerde Michael'ın yolunu gözlüyorlardı. Ve Michael Corleone kendisinin ve ailesinin kaderini çizecek kararları ve emirleri vermek zorundaydı. Kay Adams her sabah bebeğinin mamasını vermek için kalktığında Don Corleone'nin karısı Anna Corleone'nin evden çıkıp arabayla gittiğini, 1 saat sonra da döndüğünü görürdü. Çok geçmeden Kay kayınvalidesinin her sabah kiliseye uğradığını öğrendi. Dönüşlerinde genellikle sabah kahvesi içmek ve torununu görmek için Kay'e uğrardı. Anna Corleone, Kay'in çocuğunun protestan olarak vaftiz edildiğini bilmediğinden söze hep niçin Katolik olmayı düşünmediğini sorarak başlardı. Kay de yaşlı kadına neden her sabah kiliseye gittiğini, Katoliklerin her sabah kiliseye gitmelerinin zorunlu olup olmadığını sordu. Sanki her gün kiliseye gitmek Kay'i Katolik olmaktan alıkoyacak bir engelmiş gibi yaşlı kadın, "Yok yok" diye atıldı. "Bazı Katolikler kiliseye yalnız Noel'de ve Paskalya yortularında uğrarlar. Canın ne zaman isterse o zaman gidersin." Kay güldü. "Peki siz niçin her sabah gidiyorsunuz?" Anna Corleone çok tabii bir tavırla, "Kocam için gidiyorum" dedi. Toprağı işaret ederek, "Oraya girmemesi için dua ediyorum." Durdu. "Ruhunun yukarıya çıkması için yakarıyorum." Gökyüzünü gösteriyordu. Sanki bir bakıma kocasının isteğine karşı geliyor ya da kaybedilmiş bir dava uğrunda çalışıyor gibi bunu şeytani bir gülümsemeyle söylemişti. Kocası yanında olmadığı sıralar babaya karşı daha saygısızca bir tutumu vardı yaşlı kadının. Kay nazik bir tavırla "Kocanız nasıl?" diye sordu. Ana Corleone omuz silkti. Vurulduğundan beri çok değişti. Bütün işleri Michael'a bırakıyor. Kendi de bahçesinde domatesleri, biberleriyle uğraşıyor. Sanki hala köylü. Erkekler hep böyledir işte. Sabahın daha geç saatlerinde Connie iki çocuğuyla gelirdi. Kay onun canlılığını, ağabeyi Michael'a olan bağlılığını çok seviyordu. Connie Kay'e bazı İtalyan yemekleri pişirmeyi öğretmişti. Ama eliyle pişirdiği daha karışık, ustalık isteyen yemeklerden Michael yesin diye getirirdi. Bu sabah da hep yaptığı gibi Kay'e Michael'ın kocası Carlo hakkında ne düşündüğünü sordu. Michael gerçekten Carlo'yu göründüğü kadar seviyor muydu? Carlo'nun aileyle ufak tefek anlaşmazlıkları olmuştu ama şu son yıllarda durumu çok düzelmişti. Yeni işinde bütün gücüyle çalışıyordu hem de geç saatlere kadar. Carlo Michael'ı içtenlikle seviyor diyordu Connie ama Michael'ı nasılsa herkes seviyordu. Tıpkı babasını sevdikleri gibi. Michael Don'un gençliğini çok andırıyordu. Ailenin zeytinyağı işini üzerine alması kadar yerinde bir şey olamazdı. Kay daha önce de Connie'nin aileyle Carlo arasındaki ilişkilerden ne zaman söz etse kocası için iyi şeylerin söylenmesini istediğini fark etmişti. Michael'ın Carlo hakkındaki duygularına gösterdiği derin ilgiyi fark etmemesi için Kay'in aptal olması gerekirdi. Kay bir akşam Michael'a bundan söz açtı. Hiç kimsenin Sonny Corleone'den konuşmadığını, hiç kimsenin onu anmadığını söyledi. Bir keresinde Kay kayınpederiyle kayınvalidesine başsağlığı dilemiş, karı koca onu neredeyse kabalığa varan bir suskunlukla dinleyip söylediklerini duymazlıktan gelmişlerdi. Connie'yi de ağabeyi hakkında konuşturmaya boş yere çalışmıştı. Sonny'nin karısı Sandra üç çocuğunu alıp şimdi ailesinin oturduğu Nevada'ya gitmişti. Sonny'nin malı olmadığı halde çocuklarıyla rahat rahat yaşaması için gerekli tedbirler alınmıştı. Michael istemeye istemeye Sonny Corleone'nin öldürüldüğü gece olanları anlattı. Carlo karısını dövmüş, Connie'ye ve telefon etmiş, telefona cevap veren Sonny öfkeden çılgına dönmüş halde sokağa fırlamıştı. Bu yüzden Connie ile Carlo ailenin kendilerini suçladıkları kaygısı içindeydiler. Oysa mesele bu değildi. Carlo ve Connie Long Beach'teki evlerden birine taşınmışlardı şimdi. Carlo'ya işçi sendikasına önemli bir görev verilmişti. Üstelik Carlo hayatını düzene sokmuş, kadın peşinde koşmayı bırakmıştı. Bütün bunlar suçlanmadıklarının ispatıydı. Aile Carlo'nun çalışmalarından ve iki yıldan beri sürdüğü hayattan hoşnuttu. Kay o halde niçin onları bir akşam buraya yemeğe çağırmıyor, kız kardeşinin içini rahat ettirmiyorsun diye sordu. Zavallı Connie hep senin Carlo hakkında ne düşündüğünü merak edip duruyor. Anlat ona, bu saçma sapan kaygıları kafasından atmasını söyle. Yapamam dedi Michael, ailede bu gibi şeylerden söz etmeyiz hiç. O halde bana söylediklerini Connie'ye ileteyim mi? Kay en uygun davranış saydığı böyle bir teklif karşısında Michael'ın uzun uzun düşünmesine şaşmaktan kendini alamadı. Sonunda Michael, söylemesen daha iyi olur Kay dedi. Connie yine de kaygılanmaya devam edecek. Bu konuda hiç kimse bir şey yapamaz. Kay şaşırmıştı. Connie'nin onca sevgi gösterilerine rağmen Michael'ın kız kardeşine başkalarına olduğundan daha soğuk davrandığını fark etmişti. Sonny'nin öldürülmesinden herhalde Connie'yi suçlu tutmuyorsundur dedi. Michael içini çekti. Elbette tutmuyorum. O benim küçük kız kardeşim. Kendisini çok severim. Onun için üzülüyorum. Carlo düzeldi ama yine de Connie'ye göre bir koca değil. Bunları unutalım artık. Bir meseleyi uzatıp dırdır etmek Kay'in adeti değildi. Onun için bu konuyu bir daha açmadı. Sonra Michael'ın baskıya gelecek bir erkek olmadığını da anlamıştı. Artık Michael Corleone güçlü bir adamdı. Onunla konuşmak, ricada bulunmak için eve birçok ziyaretçi geliyor, ona karşı çok saygılı davranıyorlardı. Yalnız bir olay yüzünden Michael'a duyduğu sevgi daha da artmıştı. Sicilya'dan döndüğünden beri ailede herkes Michael'ın yüzüne estetik ameliyat yaptırması için uğraşıyordu. Annesi durmadan oğlunun peşindeydi. Pazar yemeğinde bir araya geldikleri bir gün Ana Corleone, "Filmlerdeki gangsterlere benziyorsun." diye bağırdı Michael'a. "Tanrı aşkına karının başı için şu yüzünü düzelttir. Sarhoş bir İrlandalı'nınki gibi akan burnun da iyileşir." Masanın başında oturan ve her şeyi izleyen Don Corleone, "Seni rahatsız ediyor mu?" diye sordu gelinine. Kay başını salladı. Baba karısına, Michael senden çıktı dedi, artık seni ilgilendirmez. Yaşlı kadın hemen dilini tuttu. Kocasından korktuğundan değil, böyle başkalarının yanında Don Corleone'ye karşı gelmenin saygısızlık olacağını bildiğinden susmuştu. Ama o sıra yemek pişirmekte olan babanın en sevgili çocuğu Connie mutfaktan çıkıp geldi. Ocağın sıcaklığıyla yanakları pembeleşmişti. ''Bana kalırsa Michael yüzünü ameliyat ettirmeli.'' dedi. ''Ailenin en yakışıklısı oydu. Haydi Mike, ameliyat olacağını söyle.'' Michael ona dalgın dalgın baktı. Sanki gerçekten söylenenleri duymamış gibiydi. Cevap vermedi. Connie gelip babasının yanında durdu. ''Söyle de yaptırsın şu ameliyatı.'' dedi babasına. Ellerini sevgiyle babasının omuzlarına koymuş, ensesini okşuyordu. Don Corleone'ye bu kadar yakınlık gösterebilecek tek kişi Connie'ydi. Babasına olan sevgisi insana dokunuyordu. Küçük bir kızın sevgisi gibi güvenle doluydu. Don Corleone kızının elini okşadı. ''Açlıktan ölüyoruz burada.'' dedi. ''Şu makarnayı getir de sonra çene çal.'' Connie kocasına döndü. ''Carlo.'' dedi. ''Mike'a ameliyat olmasını sen söyle. Belki senin sözünü dinler.'' Michael ile Carlo arasında sıkı bir dostluk bağı varmış gibi konuşuyordu. Güneşte yanmış, sarı saçları kısa kesilip taranmış olan Carlo bardağındaki evde yapılmış şaraptan bir yudum aldı. Mike'a ne yapacağını kimse söyleyemez dedi. Long Beach'teki eve taşınalı beri bambaşka bir insan olmuştu. Aile içindeki yerini biliyor, bu yerden olmamaya bakıyordu. Bütün bu olup bitenlerde Kay'in anlayıp göremediği rahatsız edici bir yan vardı. Bir kadın olarak Connie'nin aşırı gösterişli bir sevgiyle babasını kandırmaya çalıştığını seziyordu. Gerçi içtenlikle, ustalıkla davranıyordu ama yine de art düşünceleri olduğu belliydi. Carlo'nun cevabı kaçamak oldu. Michael hiçbir şey duymamış gibi oturuyordu. Kocasının yüzü Kay'i hiç rahatsız etmiyordu. Onu asıl kaygılandıran Michael'ın burnunun bu yüzden durmadan akmasıydı. Yüzünü düzeltecek olan ameliyat bu derdini de halletmiş olacaktı. Dolayısıyla Michael'ın hastaneye yatmasını, estetik ameliyat olmasını istiyordu. Oysa Michael'ın yüzündeki izden garip bir şekilde hoşlandığını görüyordu. Babanın da bunu anladığına emindi. Ama ilk çocuğunu doğurduktan sonra Michael, ''Yüzümü ameliyat ettirmemi istiyor musun?'' diye sorunca çok şaşırdı. Başını salladı. ''Tabii, çocukların nasıl olduklarını bilirsin.'' Büyüdüğü, yüzündeki yaranın normal olmadığını anlayınca üzülecektir. Çocuğumuzun yüzünü bu şekilde görmesini istemem. Doğrusunu istersen benim umurumda bile değil Michael. Seni olduğun gibi de severim. Peki dedi Michael gülümseyerek, ameliyat olacağım. Kay hastaneden eve dönünceye kadar bekledi. Sonra gerekli bütün hazırlıkları yaptırdı. Ameliyat başarıyla sonuçlandı. Şimdi Michael'ın yanağında iz bile kalmamış gibiydi. Ailede herkes sevinçliydi bu yüzden. Ama Connie'nin sevinci herkesten fazlaydı. Michael'ı hastanede her gün ziyaret etti, Carlo'yu da peşinden sürükledi. Michael eve dönünce onun boynuna sarıldı, yanağından öptü. Yüzüne hayran hayran bakarak, ''Yine o eski yakışıklı ağabeyim oldun.'' dedi. İçlerinde yalnız Don olaya ilgisiz kaldı, omuzlarını silkerek, ''Ne fark etti sanki?'' dedi. Oysa Kay Michael'a minnettardı. Onun ameliyatı yaptırmaya isteği dışında razı olduğunu biliyordu. Kay istediği için yaptırmıştı bu işi. Dünyada ona isteği dışında bir iş yaptırabilecek tek kişiydi. 40. Ayrımın Sonu Sayfa 487.